Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni yılda yeni bir programla karşınızdayız. Programımız Türk tarihinin izinde, az önce duyduğunuz gibi. Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Salih Pekşen, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamızla birlikteyiz bu yeni programımızda da. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, merhabalar.
Telefon numaralarımızı, belge geçer numaramızı, hocam elektronik posta adresimizi hatırlatmadan önce dilerseniz bu programı Neslihan Değirmencioğlu, siz, ben birlikte neden düşündük, nasıl bir program amaçlıyoruz? Dinleyicilerimize bu konuda birkaç bilgiyi paylaşalım. Çok çok önemli olgular, çok çok önemli olaylar var. Sıklıkla sizin bundan bir önceki programımızda Selçuklu'nun izinde de vurguladığınız gibi bir anlamda bunun sanki devamı. Daha öncesi Selçuklu'dan, Selçuklu'nun daha sonrası gibi konuları işleyeceğiz.
Şimdi bir bakma daha merci, hani televizyon diliyle zoom yaparak olaylar
evet hocam.
Yani belki biraz daha hareketlilik kazanmış olacak. Zannediyoruz belki daha iyi olacak. Yani çünkü olayların, anlatacağımız olayların büyük bir kısmı günümüzü de, şu andaki hayatımızı da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü içinden çıkmış, tabir caizse kenarda değiliz. Yani mesela hani bugünkü işte konumuz, hani anons edildi zannediyorum. Hani Türklerin Müslüman oluşu ve
bu programın
meselesinin evet, dışında değiliz yani.
Evet hocam, hem örneğin bugün onunla başlayacağız ama İstanbul'un fethi de Türk tarihinin izinde programının bir konusu. Atilla'da Türk evet, tarihinin izinde programının, Göktürk kitabeleri de yine bu evet, programın konuları arasında olacak.
Evet, inşallah yani.
Amacımız bu. Ve değerli dinleyicilerimiz, 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, 463-32-84 belge geçer numaramız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@t.net.tr, kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Az önce de hocamızla birlikte duyurduğumuz gibi değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin belki de en önemli olgusuyla, Türklerin İslam'ı kabul edişiyle, Müslümanlığa geçişiyle Türk tarihinin izinde programına başlıyoruz. Hocam, bu önemli olguyu nasıl değerlendirmek gerekir? Tarihler nedir? İlk adımlar nedir? Buyurunuz.
Şimdi tabii insanlar kolay din değiştirmiyor. Yani bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Yani şu anda hepimizin kalbinde, zihninde, benliğinde bulunan bir inanç değeri var. Yani bu işte Türkler deyince de hemen kaba taslak şöyle bir rakam da verilir. Yani %98'i Müslüman olan bir millettir şeklinde. Gerçi hani Müslümanlığın tonları, bir takım fraksiyonları, anlayış farkları var. Yani böyle en azından hani mezhep farkları ilk gündeme gelir ama hani İslamiyet geniş anlamda bir bütündür. Yani bu açıdan hani Müslümandır dediğimizde Şöyle bir dünya küresinde işte Müslüman memleketler işte belli bir boyalamayla karşımıza çıkıverir. Yani başta Orta Doğu, işte bugünkü Türkistan, Arabistan, işte Kuzey Afrika, Endonezya, Hindistan özellikle belli bir çerçevesi, Pakistan, o ülkeler karşımıza çıkıverir. Türk tarihinin belki en büyük olgusu. Bunun net bir şekilde adını koyabiliriz. Olay ve olgu. Yani olay tek bir zaman ve mekan dilimi içerisinde meydana gelen toplumsal harekete, hadiseye olay diyoruz.
Bir an için
yani,
hocam.
Bir an, yani evet. Belli bir zaman, belli bir mekan. Çerçevesi hem zaman bakımından hem mekan bakımından işte hem ilgilendirdiği insanlar bakımından çiziliveren, yani boyutu küçük. Ama olgu geniş zamanları ve mekanları kapsayan ve devamlılığı olan işte olaylar zinciri.
Peş peşe.
Peş peşe devam eden ve genelde de bugün de devam eden yani tarihi hadiseler bütününe olgu diyoruz. Hani basit bir örnek verecek olursak, işte ben hani anlatmak için 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girmesi, yani Bizans'ı fethetmesi bir olaydır. Ama İstanbul'un o tarihten bugüne Müslüman bir Türk şehri haline gelmesi ve bugün de bu boyutlarıyla hala bu yaşantısını devam etmesi bir olgudur tarihi açıdan. Yani işte burada da işte Türklerin Müslüman oluşu bir olgudur. Çünkü bu hani malum Orta Çağ'da gerçekleşen bir olayla başlayan silsile, arkasından zincirleme olaylar ve bugüne geliyoruz. Gene devam eden bir silsile olaylar takibi karşımızdadır. Dolayısıyla dev bir olgudur. Dolayısıyla bu konu belki tarih içerisinde en birinci olarak, en önde olarak incelememiz ve üzerinde durmamız gereken bir husus. Neden en büyüktür? Ben hep geçmiş programlarımızı dinleyicilerimiz hatırlayabilirler belki. Şöyle bir basit formülden söz etmiştim Sedat Bey'im. Hani öğrencilerime de derim. Tarihi olayları ölçmek için elimizde bir ölçü birimi yok. Yani kilogramla, litreyle, işte mezroyla, metreyle ölçemeyiz. Yani
bu yok. Şimdi böyle, bunu söylersiniz yani, hocam.
Evet, onu söylerim. Peki hani bunu gene ölçemez miyiz? Ölçeriz.
Ama nasıl hocam?
Ama evet. Çok basit yani böyle. Sonuçlarından.
Evet.
Yani dolayısıyla toplumu ilgilendiren sonuçlardır. Yani bir insanı, kişiyi, bölgeyi, dar bir çerçeveyi ilgilendiren değil. Toplumu, toplumları, kitleleri yani ilgilendiren sonuçlar çerçevesinde işte bir tarihi olayın biz yapısına bakarız. Tabii tarihi olay nedir ayrı bir konu. Yani bunun üzerinde de durmuştuk biliyorsunuz. Yani tarihi olayın bazı şartları vardır. Yani bir kere yani iki kültür arasındaki gelişen olaydır. Mekanı olacak, tarihin tarihi olacak, kahramanı olacak, illiyet olacak. Yani tarihi bir olaya tarihi olay dememiz için. Yoksa iki insan arasındaki hani basit bir karşılaşma, ilişki, işte kavga değil illa hani tarihi olaya deyince hep savaş, kavga akla gelir. Kavga da olmayabilir. Yani ticari bir münasebet, bir mutabakat, yani bir mukavele, anlaşma, yani tersine bir barış dönemini başlatan bir gelişme tarihi olaydır yani. İşte ne bileyim bir insanın kendi evindeki bir faaliyeti tarihi olay olmaz. Ama bir icat yaparsa tarihi olaydır. Yani Edison işte elektriğin icadı bir tarihi olaydır. Hani böyle ama işte Edison'un evin önünde domates yetiştirmesi bir tarihi olay değildi.
Evet yani, hocam çok güzel. Aradaki
farkı koyalım yani. Dolayısıyla olgular da böyle. Yani olgular deyince alabildiğini, yani toplumsal düşüneceğiz, kamuyu düşüneceğiz, insanları düşüneceğiz. Hani ne kadar ilgilendiriyor ve ne kadar devamlı oluyor yani. Yani burada da neden büyük işte, yani önce bunu ortaya koyalım ki gene tabii bu etraflıca konuşmaya çalışacağız. Çünkü konu çok önemli. Yani dinleyicilerimize hasreten altını çizmek istiyorum. Çok çok önemli. Örnek olarak yani sonuçları dedik. Yani sonuç formül. Yani o olguda sonuçta Türkler Müslüman oldu da ne oldu? Yani bakın yani Türkler Müslüman oldu. Sadece ben hani işi eski deyimle kemiyetten ele alalım. Yani sayısal düşünelim.
Yani nicelik olarak düşünelim.
Evet, nicelik hocam. Olarak düşünelim. Evet. Yeryüzünde takriben ne kadar Müslüman var? Düşündük mü hiç? Bazılarımız dert edinir, düşünürüz. Bazılarımız düşünmeyebilir.
Yani, aklına gelmez. Hani, evet.
Ama burada bu konumuz bu olduğu için hani onu düşünüyoruz. Yani takriben yeryüzü nüfusu bugün 7 milyar civarında. Geçen sene verilen bir rakamdı bu. Hani bunun 1 milyar 700 milyon civarındaki kitle dörtte bir mi diyor yani?
Hemen hemen hocam
geçiyor,
evet.
Değil mi?
Evet.
Dörtte biri geçiyor biraz. Müslüman. Yani yeryüzündeki insanların büyük bir kitle. İşte
hatta Katolik Kilisesi'nin de sıkıntısı vardı hocam. Katoliklerin sayısını aştı Müslümanların sayısı şeklinde. Vatikan'ın, Papalığın. Yani bayağı önemli bir sayı bu hocam. Dünyanın
evet. Evet. Yani bunu tahmin sıkıntı da var. Yani burada onu da geri gelmişken belirtelim. Yani bu konuda dünyadaki siyasi yapılar bayağı bağnaz da düşünüyorlar. Özellikle Müslüman olmayan siyasi idareler bunun sayısını vermek istemez.
Evet.
Vermez de. Yani şeyler yani Müslüman ülkelerdeki sayıyı bulmak zor değil. Yani işte Türkiye gibi, ne bileyim İran gibi, Pakistan gibi yani ülkeleri sayarsınız. Ama mesela Çin. Yani tabir caizse al elinden Müslüman sayısını alabilirsiniz. Yani
bu mümkün değil.
Yani mümkün değil. Yani hatta daha yumuşak işte Hindistan. Yani açarsınız yani bir kaynakları, interneti. Yani bir sürü karşınıza farklı rakamlar çıkar yani böyle. Dolayısıyla biz genel bakıyoruz bu mevzuya. 1 milyar 700 bin milyon Müslümanın 1/4'ü Türkler vesilesiyle Müslüman olmuş. Yani Sedat Bey'im yani işin...
Hocam şimdi önemli bir şey söylediniz, evet.
Yani şimdi bu bile insanı tek başına sarsıcı bir şey.
Başta yani, çizdiğiniz çerçeveye koyduğunuz tarihsel perspektifin neden önemli olduğu bu son cümlenizle dışarı çıkıyor
yani,
hocam.
1/4'ü. Düşün yani İslamiyet Mekke'de ilk inmeye başladı işte yayılmaya başladı. Arkasında Medine'de kendi devletini kurdu ve arkasından işte Araplar üzerinden Arabistan Yarımadası'ndan dünyaya yayıldı. Yani bütün dünya Müslüman olmadı ama işte 1/4 de bugün o günden bugüne Müslüman oldu. Hala daha da devam eder ve dinlerin kendi arasında da bu açıdan hem yarış vardır hem mücadele vardır. Yani şöyle bir genel kanaat vardır. Dinle içerisinde de işte bir yayılma ihtiyacı da vardır biliyorsunuz. Yani herkes kendi dinini yaymak da istiyor. Yani yeryüzünde bırak orada kalsın demiyor. Yani bugün işte demin Vatikan dediniz. Yani Vatikan için Vatikan'ın böyle kendi içerisinde bir finansmanı vardır. Böyle bir faaliyet alanı vardır, görevlileri vardır yani. Aynı şekilde protestan kiliseler için de bunu söyleyebiliriz. Daha dar anlamda işte Anglikan kiliseleri, işte Püriten kiliseleri işte ve diğer dinler için de bu söylenebilir. Herkes bir yayılma ihtiyacı, yayılma duygusu, isteği, arzusu hepsinde vardır yani. Hatta teşkilatları da vardır.
Dinsel gruplarda bile
yani
hocam.
En teşkilatsızı da İslam dünyasıdır. Yani onu da belirtelim. Yani İslamiyeti biz alıp da yayalım, genişletelim diyen işte mesela bildiğim kadarıyla hani Türkiye'nin böyle bir faaliyeti yok.
Yok.
Yani pek çok hani Müslüman ülkenin de faaliyeti yok. Yer yer bazı gönüllü kuruluşların adını duyarsınız ama hani özellikle Hristiyan yapılanmadaki gibi hani yayma faaliyeti gösteren disiplinli, tertipli yapılar bugün yoktur. Ama ona rağmen hani İslamiyet bazı bölgelerde yayılmaya da devam eder. İşte bunun dörtte üçü sadece bu madde. Hani düşünün. Gene bunu biraz açacak olursak, mesela Türkler'in Müslümanlığı bu nereden kazandı? Bu rakam nereden çıkıyor derseniz. Bir kere yani Türkistan Müslümanlığı, yani Asya Bozkırlarına, Bozkır'a yayılan İslamiyet Türkler vesilesiyle. Arkasından Çin Müslümanlığı, arkasından Hint Müslümanlığı, arkasından işte Çin Hindi dediğimiz saha bugün Endonezya, Malezya, Filipinler yani ve o bölgedeki yani Avustralya'ya kadar sahada az buçuk Müslümanlık vardır. Ki beri tarafta Avrupa Balkanlar Müslümanlığı hani bugün hani Bosna Arnavutluk akla geldi ama daha ötesi de vardır. Hep bunun içerisinde yer almıştır.
Hocam sözlerimize burada bir virgül atalım. Ardından devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin İzinde programını dinliyorsunuz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 3421 ve 9312 463 3419.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Refik Turan hocamızda. Hocamızın vurgulamasıyla Türk tarihinin en önemli olayı Türklerin İslamiyet'i kabulü. Az önce bir çerçeve çizdik ki bu çerçeve de çok önemliydi. Bugün yeryüzündeki Müslümanların dörtte üçünün Türklerin İslamiyet'e geçişinin bir sonucu olduğunu ifade etti hocamız. En kesif, en yoğun Müslüman nüfus bu sizin söylediğiniz çerçeve anlamında hangi milletti hocam?
Hint milletidir yani böyle. Evet, evet. Yani Türklerden de fazladır. Araplardan da yani böyle. Hani Türkler vesilesiyle
evet, Müslüman hocam.
O yani ilginç bir durum gerçekten. Güzel bir nokta. Hint Müslümanlığıdır yani. Bu Hint Müslümanlığı deyince tabii şu anda Pakistan'ı, Keşmir'i, Bengaldeş'i yani Nepal'i hepsini almak gerekiyor. Yani Sri Lanka hani Hint coğrafyası budur. Hani geniş bir coğrafya yoksa sadece Hindistan Cumhuriyeti diye ayrı bir devlet var. Yani azla değildir yani. Hani 3 milyon kilometre karenin üzerinde bir coğrafyaya sahip Türkiye'nin 4 katı bildiğim kadarıyla. Muazzam bir coğrafya. Hint Müslümanlığı en kalabalık Müslümanlıktır. Neden diyeceksiniz? Nüfustan tabii ki yani. Dünyanın, Sedat Bey'im, dünya nüfusuna baktığımızda orada da bir dörtte bir rakam karşımıza çıkıyor. Dörtte biri Hintlidir.
Hocam dünya bir nüfusu. Programımızda da ben biliyorum Hindistan'da görevleriniz olduğu, önemli gözlemleriniz evet. olduğu bir programda da onları paylaşalım dinleyicilerimizle.
Evet, evet. Tabii ayrı bir konu yani bunların evet. Apayrı bir konu. Ama bizim konumuzdan kenarda duran önemli hususlardan birisidir yani yoksa başka yani şey milletler işte Araplar, Türkler, Farslar yani işte ve daha küçük birimler milletler işte Kürtler, Boşnaklar, Arnavutlar yani böyle
hani, Kafkası
Kafkas kavimler, Çerkesler yani
evet böyle. Hocam.
Hep bu yapının içerisinde yani aynı işte hamurun içerisindedir. Yani geniş hamurun içerisindedir.
Hocam şimdi iki tane sorum var size. Çünkü iki tane tez var. Bir tanesi Türkler İslamiyet'i kılıç zoruyla kabul ettiler. Bir diğeri gök tanrı dini zaten İslamiyet'e çok uygundu. Bu yüzden bir gönüllülük esasıyla kabul edildi. Ve bütün bu tezlerin ortasında Talas.
Evet. Şimdi bu tabii kocaman dev bir soru yani. Yani şimdi Türkler ne zaman Müslüman oldu?
Buyurunuz
hani
hocam.
Nasıl evet. Müslüman oldu? Neden Müslüman oldu? Yani belki hani değişik bir versiyonu bu olabilir. Hani Türk milleti İslamiyet'ten önce işte Bozkır kavimlerinden, Bozkır kültürü veya ben medeniyet...
Siz medeniyet yani, olarak.
Yani, hani Bozkır bir medeniyetti. Hani bir medeniyetten İslam medeniyetine rücu eden, geçiş yapan bir millet. Yani bir medeniyetten diğer bir medeniyete geçiş yaparken milletler aslında kimlik de değiştiriyorlar. Ama Türkler hani çok fazla kimlik, din değiştirmişlerdir ama hani kimliğini de çok kaybetmeden. Yani bu önemli bir hadisedir. Onu da belirtmekte yarar var. Tabii kılıç soruyla mı oldu yani geniş bir konu olduğu için neresinden tutarsanız yani işi bir anda halletmek zordur yani bir bakma. Türklerin İslamiyet'le karşılaşmaları aslında çok erken yıllar. Onu belirtelim yani çok erken. Hatta yani yeni çalışmalarda öyle ilginç bulgulara ulaşıldı ki Hazreti Peygamber döneminde bile yani Arabistan'da yani bir Türk kabilesinin varlığından söz eden bir araştırma okudum ben. Yani Harboğulları diye bir grup var. Yani Hazreti Peygamber'in işte özellikle Medine faaliyetlerinde Harboğullarından silah almışlar. Harboğulları galip ihtimal Türkistan'dan gelen küçük bir aşiret. Hani Arabistan'da yaşıyor yani ve silah almış. Hatta Hazreti Peygamber belki Bedir'de de olabilir, Uhud Harbi'nde o kesin Türk çadırında kalmış. Ha, o kaynaklarda belirtiliyor. Yani Türk çadırı diye. Yani Türklerin tabii kültürel olarak hani silah yapımında öncelikleri, harp sanatındaki öncelikleri malum. Ama oradan hani silah yapımı, işte çadırda kalma hadiseleri İslam tarihlerine geçmiş. Hani böyle bir çok erken çağlar. Ama İslamiyet'i kabul konusunda ne zaman karşılaştırır Türkler derseniz, hani tabii ki Hazreti Ömer'in İran'ı fethetmesinden sonra buna İslam tarihçileri Fars duvarının yıkılışı derler. Yani Kadisiye ve Nihavend savaşları diye iki savaş var. 632 ve 642 ve 644 yıllarında arka arka iki sene aralıkla Kadisiye bugünkü Irak-ı Acem bölgesinde bir yerde, Irak'tadır. Ama Irak iki parça Irak'tır biliyorsunuz. Yani bir Aram Acem Irak'ı vardır. Bir de Arap Irak'ı vardır. Hani hemen coğrafya olarak onu da belirtelim. Fırat ile Dicle Nehri arasındaki eski Mezopotamya alanı Arap Irak'ıdır. Dicle Nehri'nin doğusuyla Zaros Dağları arasındaki bölgede Acem Irak yani İran Irak'ıdır. Hani ama coğrafya olarak Irak denir çok eski çağlardan beri. İşte bu Irak'ta Kadisiye, arkasından İran'da Nihavend Savaşı'nı kazanıyorlar ve belki Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden, kültürlerinden birisi yıkılıyor. Yani İslam ordularının büyük başarılarından birisi. Yani tabii coşkulu bir dönem, onu da belirtelim. Yani bu coşkulu dönem, ben dinleyicilerimiz hep hatırlarlar belki. Hazreti Peygamber'den sonra sahabe, tabi'in, etba-ı tabi'in dönemi denilen bir devir vardır. Üç nesilli bir devir. Sahabe direkt onu görenler, ondan onunla beraber yaşayanlar, Hazreti Peygamber'den bir bakma yani eğitim alanlar. Yani sadece yani İslam dinini öğrenmenin yanı sıra eğitim alanlar, ona sahabe deniyor. Tabi'in de o sahabeden nasiplenenler, ondan eğitim alanlar, onları görenler, yaşayanlar. Bir de tabiinin tabiine, yani etba-u tabiin denici, üçüncü nesil. Ondan sonra o coşku da düşme olur yani o üç nesilden sonra. Ama işin tarih boyutunda işte Hulefai Raşidin'den sonra biliyorsunuz 661'de iktidar Emevilere geçiyor. Bu da 750 evet. senesine kadar devam eder. Yani takriben 90 yıllık bir dönemdir. Emevi sülalesi Beni Ümeyye kabilesi vardır bu şeyin. Kureyş şimdi iki iktidar kabilesi vardır. Biri Haşimoğulları, birisi Ümeyye oğulları. Bu Haşimoğullarından eskiden beri yani İslamiyet öncesinden beri aralarında da rekabet vardır. Müslüman olduktan sonra da bu rekabet devam ediyor. Ümeyye oğullarına geçiyor. Yani Muaviye ile beraber iktidar. Neyse o ayrı bir konu. Emeviler döneminde de özellikle İslam fetihleri devam ediyor. Ama Emevilerin Arap Müslümanların dışındaki Müslümanlara biraz aykırı bir bakışları var. Yani bu tespiti yapmak lazım. Doğrudan hani bunu tarihçiler bir kavramla da ifade etmişler. Doğrudur bu. Mevali diyorlar. Mevali kelimesi ne demek derseniz.
Açıklayalım biraz, hocam.
Tahkir edici bir kelime. Evet. Yani böyle küçültücü bir kelime. Yani Müslüman olsan bile yaftalanıyorsun.
Hocam
yani
imamı
belki resmi devlet demiyor. Ama o dönemdeki işte genel Emevi anlayışında bu var. Mevali şu demek, İslamiyet'in ilk yıllarında bir kölelik var biliyorsunuz. Yani kölelik bu Orta Doğu'nun, eski Mısır'ın, İran'ın ve Roma'nın dev bir sistemiydi. Yani insanların bir kısmını yani gücü yetenler, gücü yetmeyenleri köleleştiriyorlardı ve çalıştırıyorlardı. Kölelik böyle bir ayrı bir olumsuz, menfi, kötü ama bir hukuki sistem. Yani köle oldunuz mu köle devam ediyorsunuz. Ayrı bir hukuku var onun işte. Hazreti Peygamber kölelikle de mücadele etmiştir. Yani İslamiyet'in zaten yayılma stratejilerinden biri ve yayılma istidadı göstermesinin temel taşlarından biri de budur. İnsanları kölelikten çıkarma. Mesela şöyle bir şey vardır. Bir köle Müslüman olursa onu köle yapamazsınız.
Hocam yani böyle Kur'an-ı Kerim'in özünde de
evet,
zaten evet.
Köleliği biter. Böyle bir durum var. Bu tabii o şimdiki iş basit gibi görünür de o devir için dehşet bir şey yani tam bir devrim yani hakikaten. İşte ama işte Emevi anlayışında hani işte köleyken Müslüman olanlara Müslüman olsa bile normal Müslüman bakışı yapmıyor. Mevali diyor. Yani yarı köle yani evet. Geçmişi köle demek bu kelime. Yani direkt köle değil. Ama geçmişi köle idi. Onu hatırlatıyor. Yani
İmam-ı Azam İbu yani, Hanife'ye dahi değil mi hocam? Yani bu mevali evet. yakıştırmasını Emeviler yapıyorlar.
Evet.
Emevilerle
bu şimdi burada
çok büyük sıkıntısı var hocam.
Burada Arap olmayan Arap olmayan Müslümanlara mevali diyorlar.
Emevi yani dönemi zaten sıkıntılı bir dönem var.
Bu yönden sıkıntılı. Şimdi şöyle tümüyle tabii atmayalım. Yani çünkü fetihlerin de fetih coşkusunun devam ettiği bir dönemdir de. Yani İstanbul defalarca kuşatılıyor. Böyle ta yani o yapının içerisinde de çok temiz, fevkalade görev ifa eden şahsiyetler var. Yani dediğimiz gibi özellikle sahabi devamlılığı bile var yani Emevi iktidarında diyorsunuz. Yani bu Eyyub el Ensari vardır İstanbul'un simgesi. Yani Eyüp semtine de adını veren hani Hazreti Halid. Hani Hazreti Peygamber'in sancaktarıdır. Ve Emevi seferleri sırasında gelmiştir oraya. Yani Tarık bin Ziyad işte yani ta işte şeyi giden Emevi iktidarı zamanında İspanya'yı fethediyor yani. Ukba bin Nafi var. O Kuzey Afrika'nın batı yakasını fetheden yani müthiş bir kumandan. Yani öyle coşkulu bir adam ki geliyor yani bu Atlas dağlarını da geçiyor. Hani denize ulaşıyor. Yani bu deniz olmasa diyor Allah'ım diyor senin adını daha ötelere götürecektim diyor. Yani böyle bir şey. Hepsini diyemeyiz.
Hocam çok daraldı zamanımız evet.
Ve Türklerle de karşılaşmasında böyle bir sıkıntı var Emevilerin. Türkistan'a yönelik seferler var. Fakat tatsız seferler son derece. Türkleri yani tarihçiler der ki kılıç zoruyla Müslüman etmek istediler. Başarılı oldular mı? Olamadılar yani. Ama Türklerle gerçek karşılaşma Emevi iktidarı döneminde oldu. Tabii Abdülkerim Satık Buğrahan'a geçemedik.
O haftaya hocam.
Tabii İslam tarihinde bir simgedir Satık Buğrahan. Bu simgenin çok değerli olduğunu belirtelim dinleyicilerimize ve bu değeri gelecek hafta aktarmaya çalışacağız. Onu şimdiden belirtmiş olalım.
Bu çok önemli olguyu ancak şimdi giriş yapabildik değerli dinleyicilerimiz. Hocamızla birlikte devam edeceğiz önümüzdeki haftada. Profesör Doktor Refik Turan hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, sağ olunuz. Önümüzdeki haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Şimdilik hoşçakalınız diyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Çarşamba günü 14 haberlerinin ardından.
Tarihinin izinde.